22. ayrım, sayfa 219. Susmasına ramak kalmışken Karakas'a geldiler. Denize çıkış yakındı. Filistinliler işgal olunca, 1982 yani, insanlar kaçınca buraya, buranın adı Karakas, niye bilmiyorum öyle demişler. Neyse işte, Filistinliler gelip bu evlere yerleşiyorlar. Sonra çıkar çıkarabilirsen. Yıllarca kaldıkları için de sahipleri geri alamıyor. Öyle işte. Sen hiç Feyruz dinledin mi? Hayır. Belki Temmuz'da Baalbek Festivali'ne gelecek. Bakalım. Yani tabii nerede bizde o para ama dışarıdan izlenir. Ben bir kere Beth dediğinde izlemiştim. Yani dağlara çıkmıştık da orada. Dışarıdan. Ama çok güzel olur öyle. İçeride izlemekten daha güzel olur vallahi. O zaman Feyruz, seversin Feyruz'u, herkes sever. Komünist marşını söylemişti. Dağlardaki herkes söylemişti. Ben de tabii. Bak şu variller var ya, yok yok denizin içindekiler. Orada canım, balık tutan adamların üzerinde durduğu. Komik yani, bu şehir hep yıkıldı, bir tek o varillere hiçbir şey olmadı. Bombardıman filan yani, variller sağlam. Benim bir arkadaşım var şurada, uğrasak mı? Kaşlarını kaldırıp sanki sorduğu soru hiç önemli değilmiş gibi yapmaya çalışarak cevabı kalbi küt küt atarak bekledi. Gidelim dedi Filipina. Hiç önemsememiş gibi yaparak cevabını aldı Marvan. Nefesini bırakarak mümkün olduğunca sessizce sanki Filipina istemiş gibi gitmeyi. Tayyip gidelim o zaman dedi. İnşaatın içinden yukarılara çıktılar. Marvan bir arkadaşıyla üç kere öpüştü. Son yanağını ard arda üç kere öperek. İnşaat işçileri son derece efendice, hiç bakmadan Filipina'ya, ''Zaten gidecektik biz. Dolapta arak var Habibi. Vallahi yiyecek bir tek lokumla bisküvi kaldı. Kusura bakma.'' İnşaatın pencere pervazlarına gerilmiş, lekeli, kalın naylonlar rüzgarda pata pata dalgalanıyor, yırtık sünger yatakların pembe, yeşil, sarı renkleri batan güneşe karşı sanki zavallı değillermiş gibi parlıyor. Üst üste konmuş tuğlalardan müteşekkil oturma ve yemek takımında Marva'nın ve Filipina'nın dizleri birbirlerine bakıyordu. Sonunda susmuştu Marvan. Artık bir yazara ihtiyacı yoktu. Marvan, kara çizikleri ne kadar yıkansa çıkmayacak kalın baş parmaklarını kaldırıp indirerek, batırıp çıkararak, serçe parmağı havada, bisküvinin üzerine lokumu yayıp düzeltti. Lokuma bastırırken bisküviyi kırmamak için diğer parmaklarını sunaklara çiçek sunan kız çocukları gibi altta birleştiriyordu. Üzerindeki pudra şekeri tabakası çatladıkça lokumun yumuşak etleri yayılıyor, yayıldıkça elde edememiş parlak, ağdalı, nemli, yumuşak kısmı ortaya çıkıyordu. Marvan hiç acele etmiyor, bisküvinin her yerini kaplayıncaya kadar yumuşak yumuşak eziyordu lokumu. Parmakları yapışkan lokumdan her kurtulup yukarı kalktığında, lokumun aldığı son hale bakıyor, bu tatlı gevşekliğin neresine dokunması gerektiğine, ağzında hayali tadını gezdire gezdire karar veriyordu. Ağzının sulanması, parmaklarının arasında eridikçe yumuşayan, kendi etiyle tatlandırdığı bu yoksul çocuk sihrini, kendisinin yiyeceğini hayal etmesinden değildi. Bisküvi parçaları ağzının içinde dağılırken, Filipina'nın dilinin, dişlerinin, diplerine kadar diş etlerinin bu tatlı yapışıklığa batacak olmasını düşünüyordu. Filipina'nın lokuma onun elinden geçen bir tat olduğunu bir an için düşünmesi, ağzının içi şekerle sıvanırken onun ellerini sevmesi ihtimaliydi ağzının içinde tükürüğünü çoğaltan. Filipina, Marva'nın güzel şeyler yapmak isteyen, iyi bir adam olmak isteyen yüzünü, gözlerine lokuma eğdikçe tatlı şeyler olacağı umuduyla kıpırdayan kirpiklerini ilk kez sevdi. Gözlerinin elleri olsaydı, onlar şimdi Marva'nın yanağındaydı. Böylece Filipina, umudu camdan ince Marva'nı, kalın parmaklarını iki bisküviyi zarafetle sığıştırmaya, bisküvileri kırmamaya çalıştığı için sevmeyi öğrendi. İkisi de bunu bilmiyordu. Lokum iyice yayılıp parmak uçları pudra şekerinden bembeyaz olunca Marvan ikinci bisküviyi yerleştirdi üste. Filipina'ya uzattı. Göz göze gelmenin şaşkınlığıyla çocukluğundan beri aklına, ellerine yerleşmiş bir alışkanlıkla yalayıverdi parmaklarını. Hızla utandı. Öteki parmağını ağzının içinde yuvarlanan şekerle Filipina'nın göz kapakları aşağıya ani, tatlı bir uyku gibi yuvarlanıverince yalayıverdi. İkisi de şekerden ısındı. Dilleri ağızlarının içinde oradan oraya kaçan şekerle başa çıkmak için dolanırken birbirlerine hayatta sadece iyi şeyler varmış gibi baktılar. Marvan içinden bisküvilere kırılmadıkları için teşekkür etti ve Filipina Marvan'ın yüzündeki muzaffer gülümsemeyi komik bulmadı. Çünkü komik olan hiçbir şey yoktu. Sadece bir an için her şey çok güzeldi. Sessizce "Arapça nasıl gidiyor? Minha?" "Minha, iyi mi?" Dudakları bisküvi kırıntılarını zapt etmek için gülümseyerek sımsıkı kapalı, gözleri bu yüzden çok açık, başını salladı Filipina. "Neden öğreniyorsun ki bu Arapçayı sen? Zor yani." Belki de Filipina'nın hiçbir şey söylememesi, bir tatlı lokma karşılığında hayatının sırrını bu saçları yağlı adama emanet etmemesi gerekirdi. Ama tam o anda Marvan, tuğlaların üzerine yerleştirilmiş suntayla çatılmış, gazete kağıdıyla kaplı masada duran, bardak olarak kullanılan küçük kavanoza arak koymaya başlamıştı ve omzunun üzerinden güneş batıyordu. Filipina'nın aklından El Shaddai'deki kadınlar geçti. Deniz, yıllardır kimse ona dokunmadığı için delirerek sevgi dilenen bir kadın gibi tırnaklarını geçiriyordu Beyrut sahiline. Havalanan martıların beyaz kanat içleri, güneşe tutulup kalbin yangınını sevgiliye gösteren ayna parçaları gibi gün ışığına yansıtıyordu. Marvan bütün bunları bilseydi, lokum sessizi kadını güldürmek için beceriksizce bir komiklik aramakla bu kadar meşgul olmaz, Filipina'nın kavanozuna arak doldururken hiç konuşmazdı. "Öğreteyim ben sana o zaman. Mesela kedi, gato." Filipina da Marva'nın bunları söylerken aklından onu kediyle görüp aşık olduğunu geçirdiğini bilseydi, bu kadar tereddüt etmezdi çantasını açmakta. Elindeki pudra şekerini eteğine sürdü, mektupları çıkardı. İkisinin de eli mektuptayken içinden bir an için bu adamın babasına benzeme ihtimali bir görünüp bir yok olan Sirius bulutu gibi geçti. Hayatta var olduğuna dair en kıymetli kanıt olduğuna hiç okumadan iman ettiği mektupları, hiç tanımadan iman ettiği Marvan'a böylece verdi. Artık çok geçti, korkmadı. Sadece onları başkasının elinde görünce, mektupların başında Latin harfleriyle yazılı ismini her gördüğünde yanağını içine alan ılık, büyük avucu yitirmiş gibiydi. Marva'nın da öyle avuçları olmasını dilediğinin farkında değildi. Ne bunlar? Filipina'nın yüzü bir hayal kırıklığı ihtimalinin hızla yok edilmesini dilenmekten çekinmedi. Marva'nın zorlama neşesi yüzünden çekildi gitti, bir kadın kalbiyle başa çıkabilecek bir adama dönüşmesi gerektiğini her nasılsa bildi. İlk cümleyi okuduğunda çoktan bıyıklarını parmaklarıyla çekiştiriyor, dişleriyle uçlarını yakalıyordu. İkinci, üçüncü cümlede kağıtları nasıl tutması gerektiğini anlıyor, yaprakları iki eliyle bisküviler gibi tutuyordu. İlk mektubun ortalarında gözlerini kaldırıp Filipina'ya çocukluğundan beri aşık olduğu bir kadın gibi bakıyor, mektubun sonuna geldiğinde hızla aklından "Demek gözleri o yüzden böyle" diye geçerken bir iki cümleyi kaçırıyor, aşkının içine karışan kardeşlik hissiyle Filipina'yı bir kadın gibi değil, kadını gibi seviyordu. Mektupların tarihlerini görünce hele, 17 Temmuz 1982. Ağustos 1982. O zaman diye aklının bir dehşetle farkına vardıklarını döküyordu ağzı. Baban, yani son mektup. Aynı yana yatıyor boyunları, gözleri ortak bir kederle yaşlanıyor. Doktor Hamza'nın küçük kızına verdiği onu yaşatma sözünü tutabildiğini, tatlı kıbbesini sanki olacakları bilirmiş gibi son anda denizlerin ötesine gönderdiğini, kendisine kuru bir iman tahtası diyen bu adamın ancak sonra, yani Şatila katliamında ölebildiğini, Filipina'dan başka bir de artık Marwan biliyor. Marwan mektupları okumayı bitirdiğinde, sustuğunda, baktığında, gözleri dolduğunda, Aşrafiya'da Jetavi Hastanesi'nin yanından inen yokuştaki apartmanın sokak kapısına beyaz plastik bir sandalye çekildi. Zeynep Hanım dizlerini tuta tuta bu sandalyeye oturduğunda yüzünde en asabı bozuk ifadesi kireçlenirken saatine bakıyordu. Bu da yetmezmiş gibi resmi izin süresi akşam 8'i geçince dolan Filipina, Marwan'la birlikte taksi beklerken önlerinde Jean'ın arabası duruyordu. Eve gidiyorsanız götüreyim. Filipina Marwan'a bakıyor, Marwan taksilere bakmaya devam ediyor. Marwan, bu kızın seninle birlikte olduğunu Zeynep Hanım biliyor mu? İkisinin arasında kanlı bıçaklı bir bakış gidip geliyor. Jean gaza basıp devam ediyordu. Ziyad, şu anda ne düşünüyorsun? Deniz, sahiden mi soruyorsun? Komik yani. Kardeşimle oynardık biz şu anda ne düşünüyorsun oyunu. Ziyad, ne düşünüyordun tam sorduğum anda ama. Deniz, vallahi Humphrey Bogart'ın Ingrid Bergman'ı Casablanca'dan neden gönderdiğini düşünüyordum. Ziyad, çok güzel. Deniz, sen ne düşünüyordun? Ziyad, hiç. Deniz, bak şimdi. Güldüler çünkü konuştukları çoktan seslere dönüşmüştü. Birbirinin etrafına sarmaşıklanan ses dallarına. İkisi de biliyordu artık sadece seslerini birbirine doladıklarını. Pont Sully'den geçip Père Lachaise'e doğru yürüdüler. Ziyad, bak şimdi aklıma Dallas geldi. Arkadaş, J.R. şiir gibi herifti. Beyrut'ta herkes hastasıydı adamın. İç savaş zamanı. Bir sürü hikaye vardır iç savaşta Dallas'la ilgili. Anlatırım bir gün. Deniz, ha ha ha, bizde de darbe sırasıydı. Evdeki bütün kitapları yakıyorlardı. Şimdi anlıyorum acayip olduğunu. Çocuklar yaşadıkları her şeyi normal sanırlar ya. Ziyad, ben de Beka Vadisi'nden gidişimizi normal sanıyordum. Sanki bütün dünyaya bombalar yağıyordu ve bütün aileler sürekli olarak bombalardan kaçıp göç ediyordu. Anlatırım, çok komik hikayeleri var o dönemin. Ziyad, babasının annesini, annesinin babasını, sonra annesinin kendisini nasıl dövdüğünü ve bombardıman başlayınca bütün apartman bodrum katı indiklerinde hepsinin nasıl burunlarını çektiğini kahkahalar atarak, Deniz, babası ona ilk kez vurduktan sonra bir şişe rakı içip nasıl sarhoş olduğunu daha çok kahkahalar atarak anlattı. Bir gün anlatırımlar, gelecekte günler biriktiriyordu. Köpük köpük, kabarcıklar halinde günler oluşuyordu gelecekte her ertelenen hikayeyle. Kahkahalar arasındaydı. Vücudunu geri yatırırken elini karnına götürünce sarsıntıyla Deniz, fark etti ki zayıflamış. Gülmenin onu incelttiği geçti aklından. Daha korkunç hikayeler anlatıp birbirlerine daha çok güldüler. Deniz yine de sordu. O zaman ne diyorsun sen şimdi Bogart meselesine? Niye bıraktı yani kadını? Adamlar yapar öyle, şıklık olsun diye. Bırak şimdi, niye bırakıyor ki kadını? Père Lachaise'in kapısı önünde durdu Ziyad. Sen korkuyu bilmiyorsun değil mi? Bilsen anlardın. Sessizlik. Gel şu ölüleri görelim. Sessizlik. Kaybolmaktan korkuyorum ben. Kaybolup gitmekten, dedi Deniz. Başı önünde. neredeyse duyulmasın diye. Bu acıklı cümlesinin anında bir kahkahaya yol açacağını hiç düşünmemişti. Nasıl, deli misin? Kaybolmaktan güzeli var mı? Gel kaybolalım. Böylece mezarların arasında dolaşmaya başladılar. Kimse yoktu mezarlıkta. Dirsekleri, omuzları, hatta bazen elleri birbirine değmeye başladı. Yanlışlıkla. Ne biçim yer burası be? Mahalle gibi. Beyrut'ta benim eve DHL ile paket göndersen gelmez. Ama buraya 30 dakikada gelmeyince bedavaya aldığın pizzalardan sipariş verebilirsin. Versek mi acaba? Güldüler yine. Ziyad daha çok güldü çünkü artık deniz onun yüzünü seyrediyordu. Şu Bogart meselesi dedi Ziyad, yüzünde bir bilim adamı ciddiyetiyle. Sorarım size hanımefendi, Bayan Bergman madem o kadar ölüp bitiyordu, niye aramamış adamı onca yıl? Ya, madem aşkından geberiyor, bu niçin söylenmiyor sarışın kocaya? Tabii şu da var, hadi diyelim ki kadın bilemedi, yapamadı şudur budur. Peki o anda niçin efendim denmiyor, ben gitmiyorum kocacığım, kalıyorum. Hadi senin yolun açık. Ziyad, sanırım birazdan seni öpeceğim. Ziyad'ın içinden başka bir adam, kolundan başka bir kol çıkar gibi denizin beline dolandı ve mezar taşları arasında kayboldular. İçinde olduğunu bilmediği bir sirk çadırından hayvanlar, palyaçolar, cüceler ve tüm neşeleriyle garabetler koşarak dört bir yana kaçışıyorlardı. Göğüs kafesinden dışarı uğrayan şeylerden biri, kâkülü kaymış, koşmayı şimdi hatırlamış bir gösteri atı olmalıydı. At burnunu gömdüğü göğüste hatırlamaya çalışıyordu. Bu bir şeylerin, kalabalık bir şeylerin kokusuydu. Aktar gibi bir şey. Hep tarçının galip geldiği bir kalabalık kokular ambarı. Sarı, kaba çuvalların geniz yakan, tütünlü kokusu ve aynı zamanda yorgunluğun ve aynı zamanda içeri girip çıkan, niyeyse baharatların yanında hep fısıltıyla konuşan kadınların bıraktığı parfüm kokusu ve aynı zamanda dertli bir koku ve aynı zamanda... Fakat at doymuyor, burnu ikna olmuyor, huysuzlanıyor, hatıraları arasında kokunun adını bulup çıkarmak için merakla nefes alıyordu. Deniz aklının içinde geziniyor ve bir kıvrılma, devrilme, sarsılma, tamı tamına bir kavuşma, birbirlerine yerleşme kucağında buluyordu kokunun adını. Ziyad, çocuk kütüphanesi kokuyor. Eski kitaplar gibi değil, eski çocuk kitapları gibi kokuyor. Küçük, mavi ciltli bir kitap gibi. Ziyad, tamı tamına, içinde bir tarçın parçası unutulmuş, Pay Sokağı Çocukları kitabı gibi kokuyor. Kokunun adını bulunca içinde bir yer serinliyor. At uçuşup kayboluyor. Böylece Ziyad burnundan, ağzından girip içinde kalıyor. Eşsiz bir koku olarak kaydoluyor aklına. Bacaklarının arasında orada olduğunu bilmediği bir yara, tatlı bir ıslaklık ve ovuşmayla tedavi oluyor. Boyun boyuna yığıldıklarında nefesini dindirip gülüyor Ziyad. Üttüğü en güzel misketin renkleri dönüyor gözünde. We will always have Paris. Paris her zaman bizim olacak. Casablanca filminde Humphrey Bogart'ın Ingrid Bergman'a son sahnede söylediği repliklerden biri. Şaka yapmıyor, terli ve tertemiz gülüyorlar. Nihayet kavuşmuş gibi. Orada duruyorlar öyle. Deniz'in gözleri doluyor. Perlaşez'e sel basıyor. Başparmağını Ziyad'ın iki köprücük kemiği arasının biraz altındaki çukur yaraya koyuyor. Parmağının ucunu o çukura doldurarak, inip kalkan nemli çukura bastırarak, bir çukura bir Ziyad'ın yüzüne bakarak, gözüne dolan sular seller görünmemiş bir kolaylıkla yanağından akarken, dört bir yandan çekiştirilmiş gibi kırılan dudakları gülümserken konuşuyor. Ben bir bebek aldırdım. Karnından çıkıp bacaklarının arasından biraz önce akan her ne idiyse, plasentası da çıkıyor böylece. Ziyad, yarasına gömülen, onu ittiren parmağı tutuyor, kelimelerinin nefesi denizin parmak uçlarında tınlıyor. O zaman ben de o yarayı öpmem. Güldüler sessiz. Pizza yiyelim dedi Deniz. Şöyle kocaman bir pizza yiyelim. Çok açım ben, çok.